yardımımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Sizleri de davet ediyoruz programımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Önce güzel bir müzik dinleyelim, hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Arayıp sormasa, sevginin farkına varmasa, başkalarının gözüne daha tatlı bakıyorsa.
Bak bakalım o zaman, neşeli geçiyor mu zaman, yoksa kırılıp bu hayata küser mi hemen insan? Ne dersin?
Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Ne dersin, aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Dünyaya anlamazlar derdini, seviyor beni deyip de aldatma kendini.
Yanına geldiği anda kalbi başkasındaysa, bir de sevdiği kıza taptığını sana anlatsa.
Bak bakalım o zaman, neşeli geçiyor mu zaman, yoksa kırılıp bu hayata küser mi hemen insan? Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Ne dersin, aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Ne dersin, aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Ne dersin, aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun, boş ver aldırma.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı, eğitimci, yazar, Kadim Bilgelik Okulu eğitmeni Kubilay Aktaş tekrar stüdyo konuğumuz. Sayın Aktaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz programlardan hatırlayacaklar sevgili dinleyicilerimiz. Pek çok kitap yazdı. Bize çok kıymetli bilgiler veriyordu ki bugün yine o bilgilerin devamını rica etmek üzere kendisini konuk ettik stüdyomuzda. Sayın Aktaş, kitaplardan bahsettik. Simya kitabınızı anlattınız. Celcelutiye kitabınızı anlattınız. Hayalin Mucizesi, Kürelerin Müziği, Nefesini Bilen Rabbini Bilir gibi kitaplardan bahsettiniz. Ve ilk kitabınız Gizli Telkinle Kur'an Terapisi. Bu kitapla başlayabilir miyiz bugün? Bu gizli telkin neden gerekli? Acaba hani açık telkin yapılsa mı daha etkili? Bu gizli telkinin nasıl bir etkisi var? İsterseniz bugün de bununla başlayalım.
Bu noktada şöyle, tabii ki açık telkinin de etkisi var. Gizli telkin de kullanılıyor. Hani bir kaba bir örnek olacak ama bir mermi somut bir şeydir. Fakat gaz o kadar soyuttur ki daha kuşatıcıdır. Bazı açıkta olan şeylere karşı bir gard alırsınız. Kendinizi bir korumaya alırsınız. Ama bir şeyler gizliden nüfuz ediyorsa size, onlar biraz çok... şey yapamazsınız, yani onlara karşı savunmanız eksiktir. Ve bazı güçler diyelim, yani insan bilinçaltı haritasını bilen ve insanın süptil, telepatik ve alıcı boyutunu bilen kişiler insanları gizli noktalarda manipüle edebilirler. Çünkü insanlar o noktada savunmasızdır. Mesela Teletubby diye vakti zamanında bir çizgi film vardı. Evet. Çok ilginç bir çizgi film. O çizgi filmde kullanılan bazı frekanslar ve bazı renkler ve hipnotik bazı dil kalıpları, bakıyorsunuz.
Çocuklar
hipnoza giriyor böyle çocuklar. Kitleniyorlar. Ne oluyor? Yani veya işte bir mağazadan geçiyorsunuz, bakıyorsunuz müzikten etkileniyorsunuz, kokudan etkileniyorsunuz. Yani insan varlığa açık, duyarlılığı ve hassasiyeti olan bir varlıktır. Farkındalık varlığıdır. Ve seslerin, kokuların, renklerin, günlerin bile bizim üzerimize bir etkisi var. Ama farkında değiliz. Bu kitabı yazmada çıkış noktası şuydu. Acaba hani bir şeyi zihinsel hiçbir filtreye dokunmadan direkt alsak, yani hiçbir yargı olmadan direkt alsak, hani bir saraya ön kapıdan girersiniz, bekçi tanıdıklarını alır işine, ama bir de arka kapısı vardır. Hani Kur'an ve mümin ikiz kardeştir diyor. Biz Kur'an terapisi olduğu için bu örneği veriyorum. Kur'an'ı dinlerken tabii ki oradaki söylemleri kendi zihnimizden, çıkarımlarımızla süzerekten alıyoruz. Bir boyutuyla alıyoruz. Mesela sadece akıl düzleminde değerlendiriyoruz. Ama biz sadece akıldan ibaret değiliz ki. 4000 tane tanımsız duygumuz var. Bunlar tabii ki oraya da nüfuz ediyor. Ama işin bir zahiri var, bir de batını var. Bu tamamlayıcı noktasında, bu zahir planda olan, görünür planda olan telkine zıt bir şey değil. Bilakis aslında onu bir anlamıyla da tamamlayan bir şey. Mesela ilk bu 25. kare teknikleri biliyorsunuz sinemada kullanılmış. İşte şunu iç, şunu ye. 25. karelere bunları yerleştiriyorlar. İnsanlar bunları görmediklerini zannediyor ama beyin onu algılıyor. Ve o telkini işlevselliğe sokuyor. Çünkü bilinçaltına bir telkini soktuğunuz vakit, girdiği vakit bir virüs gibi de olabilir, bir antivirüs gibi de olabilir. O bir şekilde uygun zeminini ve ortamını bekler açığa çıkması için. Ha, iradeniz yüksekse eğer ki o telkine karşı bir duruş sergileyebilirsiniz.
Bir savunma mekanizması gösterebiliriz.
Ama iradeniz zayıfsa, yani mesela dinlemiş olduğumuz müziklere bakın. O müzikleri 3, 5, 7 defa böyle bir dinleyin. Daha sonra farkında olun veya olmayın, o telkinlerin yaşamı içerisine, frekansı içerisine giriyorsunuz. Hani kalpten kalbe yol vardır denir. Veya işte insan yediklerine baksın der. Yediklerimizde de birçok subliminaller, giydiklerimizde de birçok subliminaller. Mesela Peygamber Aleyhisselam diyor ki ahir zaman ümmeti katran giyecektir diyor. Bugün giymiş olduğumuz kıyafetlerdeki o akrilikler, o polyesterlerin hepsi aslında bizim biyoritmimizi, enerji alanımızdaki o akışkanlığı kısa devre yaptırabiliyor. Veya yemiş olduğumuz o gıdalardaki işte domatesin içine konulmuş bir akrep geni veya işte karpuzun içine konulmuş filanca genler bizimle bir irtibata giriyor. Subliminal mesaj deyince bilinçaltına gönderilmiş gizli telkinlerdir. Hatta bunlara, bunu uygulayan kişilere, menfi manada, negatif manada uygulayan kişilere eşik altı büyücüleri denir. ve çok ilginçtir. Siz bir kişinin ve dahi bir toplumun bilinçaltı haritasını, yani etki tepki mekanizmasını yakaladıktan sonra oraya koymuş olduğunuz telkin aslında o haritayı yönlendirir, tetikleyebilir. Kişileri dışarıdan manipüle edebilirsiniz. Şimdi açıktan manipüleye karşı gard alırsınız ama size gizliden fısıldayan şeyler, hani Kur'an'da ayette de geçer, şeytan onların görmedikleri yerlerden, fark edemedikleri yerlerden onlara nüfuz eder. Yani gaz zehirlenmesinin kokusunu almazsınız. Evet. Ama bir silah patladığında sesin geldiği yerin zıttına şey yaparsınız. İşte insanın bu fark edemediği ve göremediği noktalara maalesef, dediğim gibi geçen programda da, bazı bu işi psikolojik boyutta, biyolojik boyutta, psikotronik noktada, frekanslar noktasında bilen kişiler çok rahat bir şekilde manipüle edebilir. Ve bunlara karşı ancak ve ancak yüksek iradenizin, farkındalığınızın olması lazım ki bir duruş sergileyebilirsiniz. İşte Kur'an'da yine bir ayette der ki, işte Musa der ailesine, dur dedi, ailesi durdu der. Şimdi biz ailemize dur dediğimizde, yani ailemiz olan beden, düşünce ve duygu yapımıza dur dediğimizde, mesela bir düşüncemizi durdurabiliyor muyuz? O düşüncenin vortex'ine giriyoruz, çekim alanına giriyoruz, bir bakıyoruz orada kaybolmuşuz. Bir duygunun içinde kaybolmuşuz. Ya diyoruz, bunu düşünmek istemiyorum, bunu şey yapmak istemiyorum. Yani beden makinamıza hakim değiliz, o kadar yüksek irade sahibi değiliz. Peki bu duygular hep bize mi ait? Bu düşünceler hep bize mi ait? Yoksa bir yerlerden geliyor, yediklerimizden, giydiklerimizden, duyduklarımızdan?
Muhakkak alıyoruz.
Olabilir, alıyoruz. Tabii. Yani insan, iç içe alemler var ama o alemlerin içerisinde mevcutsanız, şuur sahibiyseniz, yani buna kadim öğretide ehli beyt iseniz der, evinize sahip iseniz, beden, düşünce, duygu, akıl ve sezgi evine sahipseniz oraya hırsız girmez. Veya uşaklar o evi talan etmez çünkü efendi oradadır. Ev sahibi evdedir, misafirler evi talan etmez derler. O noktada tabii ki işin bir görünen boyutunda bizi etkileyen noktası var. Görünmeyen boyutunda da bunu destekleme mahiyetinde aslında bu kitap yazılmış. Belki de dikkatleri negatifte olan bir şeyin pozitifte de kullanımı olabilir noktasında bir kullanım biçimi. Mesela biz ne yapıyoruz burada? Diyor ki ey Rabbim diyor, dilimdeki düğümü çöz, dediklerim anlaşılsın diyor Hazreti Musa Aleyhisselam bir ayette. Şimdi bu ayeti tekrar etmek ve bu tekrar etmiş olduğumuz ayetin faaliyeti içerisine girmek bir şeydir, bir çabadır ve bilinçli bir çabadır. Ama bir de bu ayetin derinimize nüfuz eden boyutları vardır ki, hani bir tarafta bazen düşüncelerimizi söyleriz kişiye ama bazen bir bakış o düşüncelerimizle aktaramadığımız birçok şeyi aktarabilir. Mantık bu. Akıl boyutundan daha ziyade sezgi boyutuna göndermiş olduğumuz telkinler ve bilgiler aklı da kuşatır. Çünkü sezgi aklın üstündedir. Aklın daha alt menzillerinde olan şeylerse beden, düşünce, duygu dediğimiz, ki o da zihin çantası içindedir. Yani zihin çantası içerisinde beden dediğimiz içgüdü, duygu dediğimiz bizim kalp boyutumuz, düşünce dediğimiz akıl boyutumuz var. Ve akıl ne yapıyor? Bunlar arasında ilişkiler kuruyor. Ama bunların hepsini aşan sezgi boyutuna ulaşabilirsek, yani en içerideki efendiye ulaşabilirsek, merkeze ulaşabilirsek, mantığıyla yazılmış bir kitap. Bu zaten menfi anlamda kullanılıyor, dediğim gibi. Menfide etkisi olan bir şeyin müsbette de mutlaka etkisi olacaktır.
Evet.
Hazreti, çok özür diliyorum. Hazreti Ebu Bekir'in bir sözü var. Düşmanın silahıyla silahlanın.
Güzel, evet. Çok güzel. Evet. Peki bu kitabı biliyoruz, CD'si de var içinde. Hı-hı. Nasıl oluşturdunuz? Bunu nasıl dinleyeceğiz? Hem okuyup hem Hı-hı. dinleyecek miyiz? Biraz sistemini anlatır mısınız?
Burada bazı müzikler var. Bu müzikler zaten bir noktada rahatlatıcı, klasik müzikler. Zaten müziğin kendisi de rahatlatıcı bir özelliğe sahip. Ama altında duymayla duymama arasında bazı telkinler var. Artı frekanslar var. Daha çok alfa ritmiyle alakalı. Alfa ritmi yani bizim o meditatif dua halindeki frekansımız. Biliyorsunuz bir de beta var. O tartışma ve zihinsel durumlarımız. İşte teta dediğimiz frekansımız var. O daha çok işte yaratımla, icatlarla alakalı. O telkinlerin dinlenme periyotları var. Onların belli kürleri var. İşte günde 8 saate yakın evde çalması. Dinleyip dinlememeniz önemli değil. Başında
sadece
durup,
bir yerlerde çalacak.
Bir yerde çalacak o. Ve bu tabii ki tek başına bir şey değil. Yani buna ümit bağlamak, her şeyi bundan, böyle bir şey yok. Bu sadece olaya bir penceresi ile bir destek olabilir veya bir bakış açısı sağlayabilir. Hı hı. Hatta esas mesela başarı ve motivasyonla ilgili şeyler var içinde. Ayetler var veya şifa ile ilgili ayetler var veya ilim ve ruhani gelişimle ilgili ayetler var. Ha, biz bu ayetlerin manasına nüfuz etsek, akıl noktasında bunları kullansak tabii ki başta bunu yapmalıyız. Ama bunun yanında ne diyoruz? Yani bakın diyoruz, işte bugün psikotronik silahlar denen savunmada enteresan kullanılan yöntemler var. Uydulardan öyle frekanslar gönderiliyor ki bu biyorezonans sistemlerine de, mesela bir arsa, bir tarlaya akarlar, yani böcekler efendim musallat olmuş. Ama siz uydudan veya sinekleri kovan şeylerde, cep telefonlarında programlar var. Şimdi biz bunu duyabiliyor muyuz? Evet. Duyamıyoruz.
O onlara etki eden.
Onlara etki ses. Ediyor. Şimdi köpek hoşhoşları ne yapıyor? Bir şeye basıyorsunuz, hayvan havlamaya başlıyor. Bir şeyler.
Bir de bildiğim kadarıyla o CD'de müzik gidiyor, alttan ayetler gidiyor ama ayetler normal frekansta yüksek bir ses değil. Hani net olarak duyulamıyor. Tabii, sadece kulaklıktan değil mi?
Tabii, aynen,
öyle bir özelliği var.
O belli bir herse getirilmiş, belli bir desibele getirilmiş. Bu anlamda. Mesela değil mi? Nefesimizi göremiyoruz, duyamıyoruz ama bütün yaşamımız nefesimize bağlı. Göremediğimiz, fark edemediğimiz nice şeyler var, yaşamımıza tesir ediyor.
Evet.
Arka pencereden bakmak.
Günlük yaşamda bazı, hani günde 8 saat çalsın dedik ya, bunun bir süresi var mı? Hani bazı özel günler
21,
vardır. Ha, onu soracaktım 21 tam. 21 gün, 40 gün, ne bileyim, böyle aynen. bildik, önemsediğimiz yani, rakamlar vardır.
Aynen, bu işte 7-7-7 dediğimiz zahir, batın ve kesişimi noktasında 21 gün bilinçaltının bir telkini kabul etmesi. Bu tekrarların tabii ki kendi içinde bir etkisi var. Zaten bunu dinlemekle otomatik olarak kendinize de telkin vermiş oluyorsunuz aslında. Onu her duyduğunuzda bir çapalanma olmuş.
Motive ol. Beynimiz onu yani, bir şekilde arka planda işliyor.
Oktavımızı o başlangıç niyetimize yönelik hep tutuyoruz. Dinamik tutuyoruz. Yani o farkındalık bir tür çapalama ve ilişkilendirme ve sadece çapalama, ilişkilendirme değil, ayrıca bunun kendi içinde de tesirleri var. Dediğim gibi bu çalışma dünyada ilk defa yapılmış bir çalışma.
Öyle mi?
Kur'an noktasında.
Çok güzel.
İlk defa yapılmış bir çalışma. Bunun bir de tabii görsel boyutu da var. 25. kare boyutu da var. Tabii insanlar şöyle diyebiliyor. Yani bu nereden çıktı? Bu zaten yapılıyor. Bu zaten yapılıyordu.
Farkında değil
tabii,
misiniz?
Bakın mesela sizin mikrofonlarınızdaki o frekans aralığını bir farklılaştırın, sesiniz o kadar etkileyici olmayabilir. O belli bir, mesela Hitler belli frekansları kullanmıştır. Etki altına alabilmiştir. Hı hı. Yani ses deyip geçmemek lazım. Ses o kadar önemlidir ki Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ses sayha olarak geçer. Sayha ile diyor bir kavmi diyor helak ettik, bir kavmi de dirilttik. Yani sesin insan üzerine, frekansların insan üzerine, ki Nikola Tesla'nın dediği, evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız titreşim ve frekans yasalarıyla düşünün. titreşim dediğimiz o zikir ve frekans dediğimiz o boyutlar algısına geçebilirsek ki ilerleyen programlarda bahsedebiliriz. Cymatics denen bir konu vardır. Sesin nasıl şekle dönüştüğü. Yani ses frekansları aslında şekle dönüşüyor. Vücudumuzdaki bütün bu şekillerin aslında bizdeki duygu, düşüncelerle, sesle yani frekansla bir ilişkisi var. Bir kavim helak ediliyor. Yani sesin hücre zarını parçalayıcı özelliği olduğu gibi hücre zarını yapılandırıcı ve şifalandırıcı özelliği de var.
Sesten bahsettik, biraz da nefesten bahsedelim. Evet. Son kitap, evet. Son kitabınız değil mi? Nefesini bilen Rabbini bilir. Evet. O kitaba da biraz değinelim. Nefes teknikleri var bu kitapta. Evet. Neler anlattınız?
Bu kitap da yine diğer kitaplarımız gibi kadim öğretilerle bağlantılı. Hani İnşirah suresinde geçer ya, göğsünü genişletmedik mi? Belini büken yükü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Her zorlukla beraber kolaylık, kolaylıkla beraber zorluk vardı. İşte İnşirah sadrımızın, bu düşünün akciğerlerimizde işte 30 bin alveol olduğu ama biz bunu o kadar sınırlı kullanıyoruz ki.
Evet.
Nefes, sığ nefes alıyoruz. Dolayısıyla sığ nefes aldığımızda kanımız bataklığa dönüşüyor. Sinek dediğimiz vesveseler, endişeler, kaygılar gelmeye başlıyor. Yani bedenin kendi biyo ritmini ve akışkanlığını sağlayan nefes aslında bedenimizin varoluşla olan ilişkisinin bir köprüsüdür. Doğru nefes dediğimiz, o sığ nefesten derin nefese geçtiğimizde bilincimize de bu tabii ki yansıyacak. Ki mesela İmam Rabbani söylüyor, bizim yolumuz diyor, sufilerin yolu iki nefes arasındadır. Nefesi alırken ne maziye ne de müstakbele dalma, nefesle birlikte. Çünkü nefes diyor, evrenle seni, senle evreni birbirine bağlayan köprüdür. Bütün yaşamımız nefese bağlıdır.
Evet.
Ve nefes aslında nefis ile ilişkilidir. Ve nefsimizi enfes, nefis hale getirdiğimizde ruha doğru, sezgiye doğru yol buluruz. İşte doğru nefes dediğimiz bebekler mesela. Onlar diyafram nefesiyle doğru nefes alıyorlar. Ama bizler zaman içerisindeki korkular, endişelerle kesik kesik nefes alıyoruz, sığ nefes alıyoruz, belli menzilde nefes alıyoruz ve dolayısıyla o menzilin, o nefesin çoğu zaman kurbanı oluyoruz. Yani çoğu zaman da nefesimizi tutuyoruz ve içeride kanı kirletiyoruz aslında.
Ne kadar önemli,
evet.
Değil mi?
Evet.
Yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Sayın Aktaş, ben son dakikalarımızda bir şey sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi ellerinizi kullanıyorsunuz. Ellerinizin içinde kına var.
Kına, evet.
Evet. Bu kınadan da biraz bahsedebilir miyiz?
Evet.
Neden kına yaktınız?
Evet, evet.
Nasıl bir şifadır?
Bu, biliyorsunuz bu kadim koca karı ilaçları dediğimiz, koca bize kârlar sağlayan, büyük kârlar sağlayan o şamanik köklerimizden gelen o mesela şamanlar bu şifa yöntemle mesela kulak çınlamasına arı sesi dinletiyorlarmış. Kulak çınlaması o sinek sesi gibi o testere dalgasına arı sesini dinlediğinizde arı yani kuşların sesleri, arıların sesleri, dalgaların sesleri, doğadaki rüzgarın sesleri bizde birçok noktayı, birçok esmayı, menzili açıyor. Yani kadim bir şeydir bu. Bunun işte antiseptik özelliği, arındırıcı özelliği vardır. Biz 3. aşama Kadim Bilgelik Akademisi'nde hep bu şifa yöntemlerini unutmuş olduğumuz daru şifalarda kullanılan işte su sesiyle mesela damacanın içerisine temiz bir çıra attığınızda, çıra o çıralı suyun mesela okusun insanlar, araştırsınlar tabii ki bunların hepsini. O kadar muazzam detoks, arındırma etkisi var ki. Kına da aynı şekilde böyle bir niteliği var. Burada bir pranik enerjinin, latif enerjinin hem dönmesi hem hissediş. Bunu bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar böyle bir şifa niyetine yaktık. Özellikle mesela ayak tırnaklarımızda hafif çatlamalar olur bilirsiniz. Bunlar karaciğerin kirli olduğundan dolayıdır. Ve kına oradaki mantarları ve bakterileri, virüsleri aslında arındırıcı bir özelliği.
Anneannelerimiz, babaannelerimiz
hep
yakardı.
Daru şifalarda bunlar hep kullanılırdı. Unutmuş olduğumuz yitik şifanın izinde diyelim.
Sayın Aktaş çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için kitaplarınızı tekrar hatırlatalım. Dinleyicilerimize almak, okumak isteyenler olursa. Biz bugün Gizli Telkinle Kur'an Terapisi kitabınıza değindik ve Nefesini Bilen Rabbini Bilir kitabınızdan küçük alıntılar yaptık. Bunun dışında Simya, Celcelutiye, Hayalin Mucizesi ve Kürelerin Müziği kitaplarını da arzu ederse sevgili dinleyicilerimiz edinip okuyabilirler. Çok teşekkür ediyoruz
ben
katıldığınız
teşekkür
için. Son cümlelerinizi alalım.
Yeni çıkacak iki kitabımız daha
öyle
olacak.
Hayırlı olsun. Nelerdir?
O da 99 Kur'an sembolü. Yani ağaç neyi temsil eder, güneş neyi temsil eder, göz neyi temsil eder. Ve daha sonra çıkacak bir kitabımız. İki önemli konu. Biri yaşama girdiğimiz, biri de yaşamdan çıktığımız bir konu. Hiç konuşulmayan, ihmal edilmiş bir konu. Biri Batı'nın özellikle konuşmadığı, diğeri de Doğu'nun hiç konuşmadığı. Doğu ölümü konuşur ama cinselliği hiç konuşmaz. Batı cinselliği konuşur ama ölümü hiç konuşmaz. O kitabımızda Kadim Cinsellik Sanatı ve Ölüm. Yani doğum ve ölüm, başlangıç ve sonun. Çünkü cinselliğin tinselliğe dönüşümü, o Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği şehvetim namaza dönüştü. Enerjiyi doğru kullanmayı anlatıyoruz orada. Yaşam enerjisini doğru kullanmayı anlatıyoruz. Ölüm kitabında ise dönüşüm sanatını anlatıyoruz. Ölüm yoktur, beden ölür ama bilinç devam eder. Ölüm sadece tadılacak bir şeydir.
Evet, bilinç devam eder.
Evet.
Çok çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı, eğitimci, yazar, Kadim Bilgelik Okulu eğitmeni Kubilay Aktaş konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Hayat Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla bugün engelli haklarını konuşacağız. Özellikle Türk Anayasası'nda engelli dediğimizde hangi kavramı anlamamız gerekiyor? Engellinin hakları nelerdir? Yasayla tanımlanmış mıdır? Bu gibi konularda detayları öğreneceğiz. Engelli kavramı anayasamızda nasıl tanımlanmış Sayın
evet,
Çetin?
Evet, bugün tabii önemli bir konu. Hani derler ya bazen, nasıl baktığınız önemlidir ya da nereden baktığınız önemlidir. Hani canla başlamak lazım. Canı tanımlamak zordur hakikaten. Can dediğiniz zaman ne olur? Ama can şüphesiz ki ruhtan bir parçadır. Bildiğimiz o ki can aziz, can kutsaldır. Onda en küçük bir kusur, en ufak bir özür, en hafif bir maraz bulunmaz. Bedenlerimizdeki hiçbir kusur onu gölgeleyemez. Hiçbir eksiklik ya da fazlalık ona etki edemez. Can hep aynıdır. Canda özür olmaz. Öyleyse özür bakışlarımızda, engellerse düşüncelerimizdedir. Evet, bu güzel satırları aslında Türkiye'de Engelli Gerçeği diye bir yazarımız Mustafa Öztürk'e ait Türkiye'deki gerçekten engelli gerçeğiyle ilgili hususları dile getiren bir yazarımız. Şimdi dediğimiz gibi demek ki canda özür olmaz, özür bakışlarımızda diyoruz ya. Ama tabii yasalarda bunun bir tanımlaması var. Yani kimlerdir, hangi derecededir, bunların oranları nelerdir? Acaba engelliler işte çalışma hayatında hangi farklılıklara tabidir, hı hı, ya da hangi haklara tabidir, uluslararası sözleşmelerde, anayasamızda ne tür tanımlamalar getirilmiştir, hepsi aslında bir hukuksal tanımlama altında yer alıyor. 5378 sayılı bir engelliler kanunumuz var bizim. Burada engelli tanımı doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinin çeşitli derecede kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve bununla birlikte korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye engelli deyimi kullanılmakta kanunda. Şimdi tabii özel bir kanun 5378. Buradaki düzenlemeden ve tanımlamadan da anlayacağız ki engelli tanımı dediğimizde sadece fiziksel değil, yani bedensel değil, ruhsal, sosyal dediğimiz gibi korunma ve bakıma muhtaç olma gibi yeteneklerinden mahsur kalan ya da bunun yardımına, bir başkasının yardımına ihtiyaç olan kişileri anlamamız gerekiyor. Aslında Türkiye geneline baktığımızda azımsanamayacak oranda engelli sayımız var. Örneğin Türkiye'de son sayımlara göre engelli nüfusu Türkiye nüfusunun %12'sini oluşturmaktadır maalesef. Bu çok büyük bir rakam. %12 rakamı. Ki bu da 9-10 milyona yakın bir rakam yapar. Yani 80 milyon nüfusumuz olsa 8 milyon, 9 milyon gibi bir %12'lik rakam oldukça yüksek ülkemiz açısından. Tabii engelli nüfusunun iş gücüne katılma oranına baktığımızda maalesef bu oranımızın da düşük olduğunu görüyoruz. Yani her 100 engellimizden en fazla %21'i, %20'si, %21'i çalışma hayatının içerisinde yer alıyor. Diğerleri maalesef bu çalışma hayatının içerisinde yer alamayacak derecede ağır engeli olan vatandaşlarımızdan oluşuyor.
Şimdi bu kadar yoğun ve bu kadar fazla ve bu kadar önemli bir grup aslında engelli grubu. Çalışma hayatına daha çok katılsınlar istiyoruz.
Mutlaka.
Daha çok hayatın içinde olsunlar istiyoruz. Aslında devletimizin de bu alanda çok çalışmaları var. Hukuksal düzenlemeleri var. Biraz bu düzenlemelerden bahsedebilir miyiz? Çünkü bildiğim kadarıyla örneğin KPSS dediğimiz devlet memuriyetine giriş sınavlarında da onlara özel kontenjan ayrılıyor ama tabii yeterli midir değil midir bunu sizden öğrenelim.
Evet, çok doğru söylediniz, tespitiniz doğru. Özellikle KPSS'de ya da ek KPSS puanları dediğimiz puanlar verilebiliyor. Ayrıca sadece onlara yönelik KPSS sınavları da
düzenlenebiliyor.
Tabii buna baktığımızda bu sadece yerel anlamda ya da işte sınav anlamında verilen haklar. Onun dışında çok yerel yönetimlerin verdiği haklar var. İşte örneğin su kullanımıyla ilgili verilen haklar var. Vergiyle ilgili, sosyal güvenlik prim ödemeleriyle ilgili düzenlenen bir takım avantajlar var. Bunlar özellikle engelli vatandaşlarımızın desteklenmesine yönelik bir nevi hani pozitif ayrımcılık dediğimiz özellikle korunması, kollanması gereken bir kesim. Ama şunu da hemen söylemek gerekir ki bu koruma ya da kollama acıma duygusuyla değil, tam tersi
tabii ki, tabii
toplumumuzun
ki.
Bireyleri onlar. Evet. Yani toplumumuzda hepimizin diğer sağlıklı insanlar gibi her türlü yaşama hakkına, insan haklarına sahiptirler. Bu nedenle ayrımcı bir...
Çalışma hakkına da sahiptirler.
Kesinlikle gözle bakmamak lazım. Hatta bu konuda Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde özellikle engelli hakları sözleşmeleri 2009 senesinde mesela kabul edilmiştir ve 2009 yılından bu yana, Eylül 2009 yılından bu yana engelli haklarına ilişkin sözleşmeyi Türkiye imzalayarak normal bizim diğer kanunlarımızın bir parçası haline getirildi. Bu sözleşme neyi getiriyordu? Bu sözleşme özellikle kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde kişilerin insanlık onuru ve bireysel özelliklerine yani bağımsızlıklarına saygı gösterilmesini içeriyor. İki, ayrımcılık yapılmamasını içeriyor. Üç, engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını öngörüyor. Dört, farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın birer parçası olarak kabul edilmesi zorunluluğu getiriliyor. Bunun yanında diğer insanlarla birlikte aynı koşullarda fırsat eşitliği getirilmesi gerekiyor. Özellikle erişilebilirlik alanında çok aslında biraz bu konuda durmamız lazım. Erişilebilirlik. Erişilebilirlik sağlıklı bir insanın ulaştığı her şeye ve her alana, her sosyal alan veya her işte kamuya açık olan her türlü alan ya da özel alana ulaşabilme özgürlüğüdür. Yani aynı şekilde engelli vatandaşlarımız da bu erişilebilirlik hakkıyla normal vatandaşlarımızın sahip olduğu tüm haklara sahiptir. Ve en önemlisi yine kadın erkek eşitliği konusunda da engelliler arasında hiçbir ayrım bulunmamaktadır. Çocuklar için mesela bu sözleşmeyle bir düzenleme getirilmiş, bir ilke getirilmiş. Özellikle engelli çocukların gelişim kapasitelerine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına sahiptirler engelli vatandaşlarımız. Yani bu özellikle bir hak olarak verilmiştir. Peki bu insan hakkı bağlamında engellilerin hakkı ise devlet ne yapmalı? İşte devlete yüklenilen bir takım yükümlülükler de var. Biz buna devletin yükümlülükleri diyoruz. Bu sözleşmenin imzalamış olduğumuz, Eylül 2009 yılında imzalamış olduğumuz sözleşmenin 4. maddesinde diyor ki, bu sözleşmeyi imzalayan devletler engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin eksiksiz olarak yaşama geçirilmesinden sorumludur diyor. Bu sözleşmede tanınan hakların uygulanması için gerekli tüm yasal, idari, sosyal, ekonomik her türlü tedbiri almak zorundadırlar diyor. Tüm politika ve programlarında mutlaka engellilerin insan haklarının korunması ve güçlendirilmesine dikkat edilmesi gerekir diyor. Bunu devlete yükümlülüyor. Ve yine bu sözleşmeyle bağdaşmayan eylem ve uygulamalardan kaçınmayı ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu sözleşmeye uygun davranmasını sağlamayı öngörüyor. Ve özellikle de engellilerle ilgili uygulanacak her türlü uygulamaların ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması zorunluluğunu getiriyor.
Bu sözleşme doğrudan doğruya uluslararası alandaki engelli haklarıdır diyebilir miyiz? Bunun dışında da var mı?
Tabii. Mesela bu sözleşme Eylül 2009 yılında imzalandı ve Türkiye için de bir kanun hükmünü taşıyor. Ama bizim bundan ziyade kendimizin yasal düzenlemelerimiz de var. Örneğin anayasamızda düzenlemeler var özellikle. Örneğin anayasamızın 42. maddesi devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır diyor. Ne demek bu? Durumları özel eğitime ihtiyaç olan. Yani engelli vatandaşlarımızı kastediyor ve bu kişilerin topluma yararlı kılacak her türlü tedbiri alır diyor anayasamızın 42. maddesi. Yine anayasamızın 49. maddesinde çalışma hakkıyla ilgili bir düzenleme getirmiş. Orada diyor ki çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Yani sağlıklı insan ya da engelli insan ayırmıyor. Diye ayırmıyor. Evet. Tüm insanların hakkıdır diyor anayasamızın 49. maddesi. Örneğin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı. Kamu hizmeti deyince devlet görevlerini anlıyoruz. Devletin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı anlıyoruz. Anayasamızın 70. maddesi diyor ki her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Yani herhangi bir ayrım yapmadan bu haktan yararlanıyor. Yine aynı maddede ikinci fıkrasında hizmet alımında görevlilerin gerektirdiği niteliklerin dışında başka hiçbir ayrım gözetilemez. Görevin gerektirdiği nitelik nedir? Örneğin bir hukuk işlerine bir hukukçu alınacaksa hukukçu olması yeterlidir. Arkasında başka bir şey aranamaz. Yani engelli mi, engelsiz mi diye bir ayrım yapamazsınız. O iş için gerekli vasıf neyse onu. Onun dışında herhangi bir ayrımcılığa sebep olacak bir şeyi anayasanın 70. maddesine göre aykırıdır. Bunu yapamazsınız. Bir de yine özel bir düzenleme var yine anayasamızda. Son olarak ondan bahsedelim anayasal düzenleme olarak. Anayasamızın 50. maddesinde şöyle bir hüküm var. Bedeni veya ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak koruma altına alınmışlardır. Şimdi baktığımızda tabii bu anayasamızda yapılan düzenleme. Bunun dışında Türk hukukunda aslında çağdaş hukuk sistemlerinde olan engelli haklarıyla ilgili tüm düzenlemeler mevcuttur. Bu anlamda yani hukuki ve mevzuat alanında bir eksiğimiz yok. Biraz önce saydım anayasamızda bile en az 4-5 maddede özel olarak düzenleme altına alınmış. Yine bunun için Eylül 2009 yılındaki bu uluslararası sözleşmeye ülkemiz imza koymuş. Bununla da yetinmemiş 5378 sayılı engelli yasasını çıkarmıştır. Bu engelli yasamızın mesela bir güzel 15. maddesi var. Orada diyor ki hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır.
Kaynaştırma eğitiminden
evet,
bahsediyor.
Bütünleştirme dediğimiz aslında o. Evet. Bütünleştirmeden kasıt engelli olmayanlarla aynı ortamlarda. Şu değildir yani özel eğitim alanı sunmak.
Soyutlamak
değil. Veya hani deriz ya bazen böyle çok süper zeka çocuklar vardır. Onlar için işte özel bir eğitim kurumu. Süper zeki işte olan çocukların özel eğitime ihtiyaçları olduğu için onlar için bir ayrım yapılabilir. Ama burada söylenen engelli olanlarla engelli olmayanların aynı eğitim olanakları içerisinde aynı sınıfta, aynı ortamda birlikte eğitim. Bu da nedir? Bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz ilkeler vardı. ayrımcılık ilkesi, ayrımcılığa sebep olmamak, evet, adına hem de karşılıklı sosyalleşme adına yapılması gereken hususlardan bir tanesi.
Şimdi engelli gençlerimizin çalışmaya başlamadan önceki haklarından bahsettik. Çalışmaya başladılar diyelim. O çalışma esnasında onların yararına haklar ve yükümlülükler var mı?
Evet, tüm özellikle engelli olanlar ya da olmayanlar hiç fark etmiyor. Kamusal alanda eşit şekilde ve ayrımcılığa tabi olmaksızın çalışma haklarının olduğunu söylemiştik. Ama bu kamusal alanda birlikte çalışmalarına rağmen örneğin kamusal haklardan yararlanırken bazı haklar sağlanmış. Mesela su indirimi. Engelli olanlar %30 indirimli olarak suyu kullanma hakkına sahiptir. Yani bu indirimi bütün belediyeler yapmak zorundadır ayrıca. Yani ben bu indirimi yapmayacağım diyemez, bu bir kamusal haktır. Ve Türkiye'deki bütün yerel yönetimler, bütün belediyeler engellilerin abone olduğu sistemlerin içerisinde örneğin %30 oranında bir indirim yapılması lazım. Mesela Ankara'mızdan örnek vermek istersek bu oran %50'dir.
Öyle mi?
Evet. Yani Ankara'da %30'un da üstünde %50 indirim vardır. Bu nedenle mesela ev sahibi olanlar, kiracılar, lojmanda oturanlar hiç fark etmiyor. Eğer abonelik kendi adlarınaysa Ankara'da %50, diğer illerde de en az %30 oranında indirim alabilirler.
Peki abonelik kendi adlarına değil de anne babalarının adınaysa?
18 yaşını doldurmak gerektiği için olmuyor. Çünkü 18 yaşını doldurmadıkları zaman normal aile bireyleri abonelik yaptığı için onlara indirim uygulanmıyor. Ama 18 yaşını doldurmuş olanlar bundan yararlanabiliyor. Mesela ulaşımda indirim var. Ulaşımda şehir içi ulaşım olsun, devlet demir yollarının, tren yollarının ulaşımları olsun, deniz yollarının ulaşımları olsun, şehirler arası otobüslerin ulaşımları olsun, uçak olsun, Türk Hava Yolları'nın uçakla yapılan yolculuklarda olsun, %25 oranında indirim uygulamak zorundadırlar bu kuruluşlar. Yani ulaşımda %25'lik bir indirimi yapmak zorundalar. Bunun dışında mesela özel mekanik ya da eklenti yapılarak engelli vatandaşlarımızın kullanım için otomobiller üretiliyor, biliyorsunuz.
ÖTV'den bahsedeceksiniz.
Harika. Evet. ÖTV ile ilgili olarak ÖTV indirimi var. Yine mesela otobanlarda yol kenarına özellikle emniyet şeritlerine park etmek yasaktır, biliyorsunuz. Yani otobanda durmaksızın gitmek durumundasınız. Evet. Ama engellilerin o yol seyahati esnasında yorulabilecekleri de sıkıntı yaşayabilecekleri dikkate alınarak otobanlarda 15 dakikaya kadar örneğin onların yol kenara çekerek dinlenme hakları var. Normalde otobanlarda durmaksızın gitmek gerekiyor.
Bu arada o ÖTV hakkı yine araç sahibi kendi olmalı değil mi, engelli vatandaşın?
Evet.
Yine bir yakını olamaz.
İsterseniz şöyle kısacık bilgi verelim. %90 ve üzeri engelli yakını olanlar, yani kendisinin engelli olması şart değil, yakını engelli ise o takdirde özel tüketim vergisi dediğimiz ÖTV, motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti vardır. Tamamen muaftır. Yani hem motorlu taşıtlar vergisinden hem de ÖTV'den muaftır.
Aracın peki engelli
adına olması şart değildir.
Peki aracın engellilere özel olarak yapılmış olması şart mıdır?
Hayır, o da şart değildir. Çünkü örneğin burada kanun diyor ki %90 engelli olan, zaten %90 engelli olan araç kullanamaz.
Evet.
Araç kullanamayacağı için de
yakını kullanacak.
Yakını kullanacak ve o yakınlar için de herhangi bir kayıt yok. Önemli olan yakının adına olması yeterli. Aslına baktığımızda konumuzun anlatımına girerken hani dedik ya o yazarımızın güzel sözleri, bu sözler doğrultusunda nasıl baktığınız önemlidir, nasıl gördüğünüz önemlidir. Engelli vatandaşlarımız da engelli olmayan vatandaşlarımız gibi her türlü hak ve hukuka sahiptirler. Farklı duygularla yaklaşmak kesinlikle doğru değildir. Çünkü onlar da bizim gibi birer bağımsız bireydir. Birlikte yaşamalıyız. Birlikte toplumumuz içerisinde birlikte sosyalleşerek onlara gerekli olan sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü göstermemiz gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin, verdiğiniz bilgiler için. Kapsamlı olarak engelli yasasını konuştuk aslında sizlerle, haklarını konuştuk, sorumluluklarını konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ve bugün bayramın 3. günü, Sayın Çetin, bayramla ilgili de cümleleriniz olursa dinleyicilerimize ulaştırmak isterseniz lütfen buyurun.
Çok memnun olurum bu imkanı sunduğunuz için. Özellikle programımız engelli programıydı ama yani engelli haklarıyla ilgiliydi. Biz bu mübarek bayramımızı hep birlikte, gönül birlikteliğiyle, birbirimizi severek, birbirimizi kucaklayarak ve birbirimize engelli olarak bakma düşüncesini de kafalarımızdan silerek, kucaklaşarak ve milli birlik şuuru içerisinde nice bayramlar hep birlikte inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte nice nice sağlıklı, mutlu bayramlara dileyelim. Ve böylelikle programımızı da sonlandırıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Bayramın bu güzel gününde engelli haklarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.